Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 35. ayrım. 3 gün sonra bir öğle vakti Şam'daki avukatım Basir Kurdi'den bir telefon aldım. Bu telefon benim için tam manasıyla sürpriz olmuştu. "Piruze Hanım," dedi Arapça konuşarak. "Müsait miydiniz?" "Buyurun," dedim heyecanımı bastırarak. "Müsaitim." "Şu anda mahkemede boşanma davanız görüşülüyor," dedi. "Size birkaç sorum olacaktı. Soracağım sorulara doğru bir şekilde cevap verir misiniz?" "Nasıl yani?" dedim yutkunarak. "Telefonda mı cevap vereceğim?" "Evet. Buraya gelme imkanınız olmadığından duruşmaya telefonla katılacaksınız." "Herkes orada mı?" "Şu anda herkes sizi dinliyor. Şahitleriniz Sevim Hanım ve Büyükelçi Hayri Bey de burada." "Pekala," dedim güçlü olmaya çalışarak. "Sizi dinliyorum." "Kocanızla neden boşanmak istiyorsunuz?" "Nasıl kaçtığımı size söyleyemem. Kocanız Vassim Tabba burada. Sizi hırsızlık yapmakla suçluyor. Güya onun Rolex marka saatini çalmışsınız. Bu iddia doğru mu?" Bir anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. "Ne?" dedim şaşkınlıkla. "Onun saatini mi çalmışım?" "Kesinlikle onun saatini çalmadım. Bana iftirada bulunuyor. Asıl o benim pırlanta yüzüğümü çalmıştı. Daha sonra da çaldığı bu yüzüğü götürüp evlenmek istediği kızın parmağına takmıştı. Kuyumculuk yapan arkadaşı Cemil bu olaya şahittir. O dürüst bir adamdır. Söylediklerime inanmıyorsanız ona sorabilirsiniz. Size gerçekleri söyleyecektir. Şam'a tekrar geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" "Hayır. Şam'a bir daha asla dönmeyeceğim. Ben sadece çocuklarımı istiyorum." "Tamam," dedi avukat. "Size soracaklarım bu kadardı. Hoşça kalın." "Oradakilere yalvarıyorum," dedim hıçkıra hıçkıra ağlarken. "Ben bir anneyim. Ne olursunuz çocuklarımı benden ayırmayın." Telefon suratıma kapandı. Şok içerisindeydim. Odamın kapısını kilitledim. Saatlerce hüngür hüngür ağladım. Ertesi gün Şam'daki avukatımdan yine bir telefon aldım. "Piruze Hanım," dedi, "kocanız Vassim Bey'den boşandınız." Bir anda heyecandan zangır zangır titremeye başladım. "Ya çocuklarım?" dedim. "Onların velayetini alabildin mi?" "Sadece çocuklarınızla görüşme hakkını kazanabildiniz," dedi avukat kuru bir ses tonuyla. "Çocuklarınızla görüşebilmek için de Şam'a gelmeniz gerekiyor." Her şey o kadar hızlı gelişti ki büsbütün altüst olmuştum. "Şimdi ne demek bu?" dedim sinirli sinirli. "O adam beni gördüğü yerde bıçakla lime lime doğrar. Ben Vassim'i biraz olsun tanıyorsam bana çocuklarımı kesinlikle göstermez." Ne yazık ki mahkeme bu yönde karar verdi. Bir üst mahkemeye gitsek bile verilen bu kararı değiştirmemiz çok zor. Bu tür davalarda şeriat mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar belli. Çocuklar babayla birlikte kalacaklar. "Başka bir yolu yok mu peki?" dedim umutsuzca. "İnanın bana, yok." O anda kendimi iyice köşeye sıkışmış hissediyordum. "Ya buradaki mahkeme," dedim boğazım düğümlenirken, "çocuklarımın velayetini bana verirse o zaman ne olur?" Açık söylemek gerekiyorsa değişen hiçbir şey olmaz. Türk mahkemelerinin vereceği hiçbir kararın burada geçerliliği yok. Bence mahkeme kapılarını dolaşıp zamanınızı boşa harcamayın. Umutlarım artık tükenmişti. Avukatın suratına telefonu kapatırken gözyaşlarım sel olup yüzümü yıkıyordu. Kader. Üzgün, kırık bir gönülle zaman su gibi akıp geçti. Yıllar içinde saçlarıma aklar düştü. Yüzüm kırıştı. Geride boynu bükük çocuklar bıraktım. Şeker tadında oğullarımı sevemedim. Onların genç delikanlı olduklarını hiçbir zaman göremedim. Toprağın suya hasret kalması gibi ben de oğullarıma yıllarca hasret kaldım. Geçip giden bu zaman içinde çocuklarıma kavuşabilmek için neler yapmadım ki? Bir keresinde her şeyi göze alarak Şam'a gittim. Vassim allem etti, kallem etti, bana çocuklarımı göstermedi. Çocuklarımı göstermediği gibi korkunç bir iftira da attı bana. Güya ben Şam'a çocuklarımı kaçırmaya gelmiştim. Hapse atıldım. Tam 2 hafta hapiste kaldım. Babam ve annem Şam'a geldiler. Beni uzun uğraşlar sonucunda hapisten kurtardılar. İstanbul'a gözü yaşlı bir şekilde geri döndüm. Bu arada hiç boş durmadım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Çocuk Hakları Bölümüne başvurdum. Bunun için defalarca Ankara'ya gidip geldim. Fakat Suriye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımadığı için oradan da bir netice alamadım. Yine bir gün çocuklarımın kokusu burnumda tüttü. Annemlere haber vermeden gizlice Şam'a gittim. Evin kapısına dayandım. O gün Vassim evde yoktu ama Mazen evdeydi. Beni bir anda karşısında görünce saçlarımdan yakaladığı gibi sokağa sürükledi. Onu durdurmak için direndim ama beni itekledi, tekmeledi, tek kelime söylemeden eline geçirdiği bir sopayla bana vurmaya başladı. Öyle hızlı hareket etmişti ki yüzümü korumak için kolumu kaldıracak vakti bile bulamamıştım. Elimle ağzıma dokundum, avucumdaki kana baktım. Yıllar önce Mazen'den yediğim ilk tokat anını hatırladım. Bu anının yerini nefretin alması çok uzun sürmedi. Mazen sopayla bir daha vurdu. Bu kez sopayı yakaladım. Avucumun içinde sımsıkı tuttum. Sopayı tutmam onu hırslandırmıştı. Sopayı çekip kurtardı, bir kez daha savurdu. Bir ara nasıl olduysa ona tekme atmayı becerdim. Beni belimden yakaladı, var gücüyle duvara fırlattı. Kemiklerim kırıldı sandım. Sopayla bir daha vurdu. Sopa göğsüme, omzuma, kollarıma ve bacaklarıma indi kalktı. Kendimi neredeyse kaybetmek üzereydim. Hemen yanı başımda duran gri yuvarlak taşı fark ettim. Taşı avucumun içine aldım. Dizlerimi yere sağlamca bastım. Bu kez bütün gücümle taşı ona doğru fırlattım. Taş çenesine isabet etti. Bir anda olduğu yerde çakılı kaldı. Avucuyla çenesine dokundu. Avucuna dolan kana, sonra da bana baktı. O anda aramızda sanki bir duygu alışverişi olmuştu. Taşın darbesiyle yaşadığım acıyı ona da tattırabilmiştim. Kanla dolan ağzını temizlemek için yere tükürdü. Tükürdüğü anda birkaç dişi çenesinden kopup önüme düştü. Sinirden kudurdu. Adeta burnundan soluyordu. Sopayı havaya kaldırdı. Fakat bu sefer başımıza üşüyen kalabalık Mazen'in elini havada yakaladı. Mazen dökülen dişlerini insanlara göstererek hırlıyor, gözleri ateş saçıyordu. O anda gözlerimin önünde anlık, kör edici beyazlıkta zerrecikler uçuştu. Çevremdeki sesler boğuk ve sanki uzaktan geliyordu. Gözlerimin önünde çocuklarımın yüzleri parıldadı ama kısa bir süre sonra görüntü kayboldu. Soluk almayı denedim, boğazım yandı. O sırada gözlerimden akan yaşlar, göğsümden gelen hırıltının sesine çoktan karışmıştı. Ve ben çocuklarımı yine göremeden, acılar içinde kıvrana kıvrana orayı terk edip İstanbul'a geri döndüm. İlk başlarda ya Sevim teyzenin ya da Lamia'nın aracılığıyla onlara bir şekilde ulaşıp hediyeler gönderebiliyordum. Bu hediyeleri onlara göndermeden önce de etiketlerini makasla tek tek kesiyordum ki benim gönderdiğim anlaşılmasın. Sonra öğrendim ki Vassim, Sevim teyzenin benim lehime şahitlik yapmasına çok fazla içerlemiş, onu çok geçmeden evden kovmuş. Lamia'ya gelince, deyim yerinde ise sırra kadem basmıştı. Ne ona ne de kocası Cemil'e hiçbir şekilde ulaşamıyordum artık. Şam'a son bir kere daha gittim ama bu sefer yalnız değildim. Yanımda Hasan dayım vardı. Şam'da 3 gün kaldık fakat çocukların izine hiçbir yerde rastlayamadık. Vasimler oturdukları evden taşınmış, kayıplara karışmıştı. Şam'da tanıdığım herkese çocuklarımın nerede olduklarını sorduğumda hepsi sanki sözleşmişçesine aynı cevabı veriyorlardı bana. Bilmiyoruz. bir an önce ülkene geri dönsen iyi edersin. 3 gün sonra İstanbul'a kös kös geri döndük. O günlerde yaşadığım hayal kırıklıklarını sana anlatamam ki. Elimden hiçbir şey gelmiyordu ve ben kafayı yemek üzereydim. Her gün onlarla yatıp onlarla kalkıyordum. Bir saniye bile olsun onları aklımdan çıkarmıyordum. Sonra bir gün yine uzun uzun ağladığım o gecelerin birinde bir şeyin farkına vardım. Ben sabır çeke çeke sabır taşı kesilmiştim. Hasret sırtımdan bir türlü atamadığım kamburum da artık. Geçip giden bu zaman içinde kendimi sadece işime adadım. Mesleğimin labirentlerinde dolaşıp durdum. Başarılı bir iş kadını oldum ama çocuklarıma annelik yapamadım. Her sabah iş yerime gittiğim zaman başımı kaldırıyor, 5 katlı tekstil fabrikamın üzerindeki Mother and Baby yazısını gözlerim dolarak okuyorum hala. 22 Ocak 2007 senesiydi. O sabah içim yine her zamanki gibi buruktu. Erken bir vakitte evden çıktım. Merter'deki fabrikama uğramadan Osman Bey'deki mağazama gittim. Alt kattaki ofisime indim. Sade kahvemi söyledim, sigaramı yaktım. Her zamanki gibi çocuklarımı düşünürken çantamdan çıkardığım günlüğüme şunları yazıverdim. Bugün beni melekler alıp uçursa, çocuklarımın koynuna götürüp soksa, hasretten taşlaşan şu yüreğim pamuk tarlasına dönse. Neden güzel Allah'ım, neden? Her gece rüyalarımda beni uçurup çocuklarıma götüren melekler neden gerçek hayatta bunu yapmıyor? Evlat hasretinin ne olduğunu biliyor musun sen? Hele bir de bu hasret 3 tane ise ben o zaman neylerim? Yüreğim adeta taş kesti güzel Allah'ım. Ben içime düşen hasret ateşiyle yıllarca kor kor yanarken hiç kimsenin umurunda olmadım. Peki senin de mi umurunda değilim? Ana yüreği bu. Evlat hasretine dayanamıyor işte. Sitemin bu yüzden sana. Çocuklarımın büyüdüğünü neden göremedim ben? İsterdim ki beni en son bıraktıkları gibi görsünler ama hiçbiri göremedi. Ben de onları göremedim. Yoksa onları hiç göremeden hasret ateşiyle ölüp gidecek miyim? Sürekli onlar için ağlıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Sadece ağladığımla kalıyorum. Yalnızlığı hiç sevmedim. Hep benim yanımda olmalarını istedim. Eğer onlara şu anda bile acı çektiriyorsam, beni bağışlasınlar güzel Allah'ım. Ama şunu da bilsinler ki ben de acı çekiyorum. Şam'daki herkesten nefret ediyorum. Oradaki yaşamım aklıma geldikçe çoğu zaman uykularım kaçıyor. Orası benim için kabuslar evi gibiydi. Ama gel gör ki güzel Allah'ım, o kabuslar evinde benim parçam olan çocuklarım yaşıyor hala. Hasta oldukları zaman kim baktı onlara? Onların başında sabaha kadar kim nöbet tuttu? Çıkan ateşlerini kim düşürdü? Hiç kimse benim onlara göstereceğim şefkati gösteremezdi ki. İşte geçip giden yıllar içinde bunları düşündükçe güzel Allah'ım, delirecek gibi oluyorum. Adeta fıttırıyorum. O anda parmaklarım kalem tutmaz, gözyaşlarım dinmez oldu. Bir süre masanın başından kalkamadım. Dakikalarca oturup hüngür hüngür ağladım. Kendimi toparladığımda yukarı kata çıktım. Mağazanın içinde genç ve alımlı bir Arap kızı alışveriş yapıyordu. Ona bakıp selam verdim. Hoş geldiniz dedim Arapça konuşarak. Mağazamıza ilk gelişiniz mi? Kız sevimli ve bıcır bıcırdı. Elini uzatıp beni kendine doğru çekti. Sonra da yanaklarımdan öptü. Hoş bulduk dedi. Arapçayı nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsunuz? Ona gülümsedim. Şam'da 5 yıl kaldım dedim. Aa dedi şaşırarak. Bu arada adım Alia Nahas. Memnun oldum Alia. Benim de Piruze Erdem. Çay ya da kahve içer misin? İçerim vallahi. Dışarıda hava buz gibi. Biraz üşüdüm. Lütfen alt kata inelim. Ofisimde otururuz. Ofisinizde sigara içiliyor mu peki diye gülümsedi. İçebilirsin, ben de içiyorum. Alt kata indik, çayları söyledim. İkimiz de sigaralarımızı yaktık. Nerelisin Alya? Lübnanlıyım. İşleriniz nasıl? Allah'a şükür çok iyi. Özellikle sizin mallarınızı bir hayli fazla satıyoruz. Arap kadınları sizin kıyafetlere bayılıyor. Güldüm. Arap kadınlarının giyim zevklerini iyi bildiğim için daha çok onların bu zevklerine göre modeller üretiyorum. İnanır mısınız bana? Geçen gün erkek arkadaşıma dedim ki bu firmada Arap kadınlarını çok yakından tanıyan birisi çalışıyor. O da bana hak verdi. Erkek arkadaşın ne iş yapıyor? Şey dedi yüzü nar çiçeği gibi kızararak. Aslında o sevgili anlamında bir erkek arkadaşım değil. İşin aslı o bilmiyor ama tanıştığımız günden beri ona aşığım. Londra'da üniversite eğitimimiz sırasında tanışmıştık. Hatta ilginç bir tanışma hikayemiz vardı. Nasıl tanışmıştınız dedim gülümseyerek. Bir anda gözleri ışıl ışıl yandı. Gülünce iki yanağındaki gamzeler ortaya çıkıverdi. Sinemada tanıştık dedi. Bilet kuyruğundaydık. O da tam arkamda duruyordu. Elimde bilet parasını tutuyordum. Bir anda nasıl olduysa kağıt para parmaklarımın arasından kayıp yere düştü. Eğilip parayı yerden alıyordum ki onunla kafa kafaya çarpıştık. Meğerse o da yere düşen parayı almak için eğilmiş. İşte o gün orada Amer'le tanıştım. Bir anda karnıma tarifsiz bir sancı saplandı. Neredeyse nefes alamıyordum. Siz iyi misiniz dedi Alya. Yüzünüz bembeyaz oldu. Derin derin nefes alıp vermeye çalıştım. Kusura bakma dedim çatallaşan sesimle. Uzun yıllardır görmediğim bir oğlum var. Onun da adı Amer. Şu anda nerede? Şam'da. Şam'da mı? Oğlunuz Şamlı mı? Evet. Yıllar önce Şamlı bir Arap'la evliydim. Hatta Şam'da bir değil, üç oğlum var. Alya dudağını büzdü. Tesadüfe bakın ki dedi, Amer'in de iki erkek kardeşi var. Şaşkınlıktan kas katı kesilmiştim. Arkadaşın dedim, o Lübnanlı değil mi? Hayır, Amer aslen Şamlı. Lübnan'da ithalat, ihracat yapan bir firmada 3 aydan beri çalışıyor. Bu arada oğlunuzun soyadı neydi? Tabba. Olamaz dedi Alya heyecandan tir tir titrerken. Amer'in soyadı da Tabba. Ama nasıl olur bu? Amer bana bir gün annesinin öldüğünü söylemişti. Oturduğum iskemleden ayağa kalktım. Ayaklarım alt üst olan bedenimi taşımakta güçlük çekiyordu. Amer'in babasının adını biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsan Basin'di. O anda Alya'ya boş gözlerle baktım. Sonra da olduğum yere düşüp bayılıverdim. Saatler sonra kendime geldiğimde Enver başucumda duruyordu. Enver'in de bürosu hemen yanı başımda Nişantaşı'ndaydı. O kız nerede diye sordum panikleyerek. Enver alnımdan öptü, merak etme dedi. Alya bana her şeyi anlattı. Onu oteline bıraktırdım. O kızı bir an önce görmek istiyorum dedim ağlarken. Kaldığı otel nerede? Taksim'de. Sen kendini iyice toparla. Bizi otelde bekliyor zaten. Hemen ayağa kalktım. Ben iyiyim. Hiç zaman kaybetmeden gidelim. Alya The Marmara Oteli'nde kalıyordu. Otelin döner kapısından içeri girdik. Güvenlik kontrolünden geçip yürüyen merdivenlerle lobiye çıktık. Oda numarasını biliyor musun dedim kalbim çarparak. Sen geç otur şuraya dedi Enver. Geldiğimizi haber vereyim. Alya yaklaşık 10 dakika sonra yanımıza geldi. Nasıl oldunuz diye sordu tebessüm ederek. Sabah bir anda düşüp bayılınca ödümü patlattınız. Şimdi daha iyiyim. Boynuma sarıldı, yanaklarımdan defalarca öptü. Onu aradın mı diye sordum meraklı meraklı. Hayır. Neden? Bilmiyorum. Belki de korktum. nasıl bir tepki vereceğini bilemiyorum. Ama siz hiç merak etmeyin. Size söz veriyorum. İkinizi en yakın zamanda mutlaka bir araya getireceğim. Şimdi bana telefon numaralarınızı verebilir misiniz? Kavuşma. 21 yıl, 4 ay, 20 gün sonra. Soğuk bir Şubat akşamında Miu isimli Fransız restoranının kapısından içeri girdim. O sırada şık giyimli bir erkek beni kapıda karşıladı. "Hoş geldiniz," dedi Arapça konuşarak. Heyecandan neredeyse düşüp bayılacaktım. Şaşkın şaşkın çevreme bakındım. "Hoş bulduk. Adım Piruze Erdem. Aliye Hanım benim adıma rezervasyon yaptırmıştı." "Bir saniye," dedi ve sonra da elinde tuttuğu listeye bakmaya başladı. Mavimsi bir fanusun içindeki gece kandilleri içeriye loş bir ışık saçıyordu. Ayrıca içerisi oldukça kalabalıktı. "Evet," dedi. "Lütfen beni takip edin." Birkaç adım atmıştım ki Aliya ile göz göze geldik. Hafifçe tebessüm etti ve gözlerini yeniden karşısında oturan erkeğe çevirdi. Yanlarından sessizce yürüyerek geçip gittim. "Masanız," dedi adam. Heyecandan zangır zangır titreyen bedenimi sandalyenin üzerine güçlükle bıraktım. Derin derin nefes alıp vermeye çalıştım. Masanın üzerinde duran menüye baktım. "Birazdan ne yiyeceğimi söyleyeceğim," dedim boğuk bir ses tonuyla. Adam tebessüm ederek yanımdan uzaklaştı. Başımı kaldırdım. Çaprazımdaki masada tam karşımda oturan erkeğe ürkek ürkek baktım. Yıllar önce havalimanında bıraktığım o küçük çocuk gitmiş, yerine hayatımda gördüğüm en güzel gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam gelmişti. Nasıl da büyümüş diye kendi kendime mırıldandım. Ona hüzünle gülümserken bir anda göz göze geldik. Birbirimize baktık, gözlerim doldu. Masanın üzerinde duran peçeteyi alıp yanağıma düşen iki damla yaşın üzerine bastırdım. Tepkisizdi. Sanki bir şey dinlerken uykuya dalmışçasına sakin sakin bana bakıyordu. Bir anda her yer sessizleşti. İçeriye sükunet gelmişti sanki. Gözlerinde gözlerimi kamaştıran bir ışık gördüm. İçim aydınlandı. Ona bakıp bu sefer umutla gülümsedim. Kafasını önüne eğdi. Sonra tekrar kafasını kaldırıp bana baktı. Sessizliğin içinde aniden duvar saatinin sarkacı 9'u vurdu. Bir anda tüm dünya uykudan uyandı sanki. Allak bullak oldum. Kas katı kesilmiş halde soluk dahi almadan ona bakıyordum. Koşup onun boynuna sarılmamak için kendimi zor tutuyor, aklıma hakim olmaya çalışıyordum. O da aklı başından gitmiş bir halde gözlerini benden aldı. Aliya'ya baktı. Aliya'ya bir şeyler söyledi. Aliya arkasına döndü, gözlerinin içiyle gülümseyerek bana baktı. Sonra Amer'e yüzünü çevirdi ve onaylarcasına başını salladı. Amer yerinden kalktı, bana doğru yürümeye başladı. Sanki gerçekten ölüyor gibiydim. Bir külçe gibi ağırlaşan bedenimi sandalyeden güçlükle kaldırdım. Yüzünde belli belirsiz bir endişe vardı. Şaşırmışa benziyordu. Tepeden tırnağa bütün vücuduma ateş bastı. Artık aramızdaki mesafe iyice kapanmıştı. Gözlerim yaşlarla dolmuş bir şekilde ona bakıyordum. Yanıma biraz daha sokuldu. Yumuşak bir sesle, "Affedersiniz, sizi bir yerden tanıyor muyum?" diye sordu. O anda nasıl da dokunaklı bir sesi vardı. Yüzünde yıllar önce kaybettiği şeyi arar bir hali vardı. "Beni affedin oğlum," diyebildim hışkıra hışkıra ağlarken. "Anne," dedi çatallaşan sesiyle, "gerçekten sen misin?" Bir anda korkunç bir halsizlik hissettim. Bacaklarımda can kalmamış gibiydi. Solgun ve titreyen kollarımı yukarı kaldırdım, boynuna doladım, boğuk bir sesle "benim," dedim. Sımsıkı sarılıp beni öperken, "Yıllardır nerelerdeydin?" dedi. Onu sarıp sarmaladım. Yüzünü dakikalarca öptüm, kokladım. Nefesini dinledim. Sonra da hüzünlü havayı dağıtmak için sana yıllar önce elbet bir gün kavuşacağımızı söylemiştim dedim mutluluktan ağzım kulaklarıma varırken. Amer yanağıma bir öpücük kondurdu. Sanki hatıralar 21 yıl, 4 ay, 20 gün öncesini geri getirmişti. Havalimanında yıllar önce bana beni sakın unutmayın demiştin dedi. Seni asla unutmadık anne. Hiçbirimiz seni asla unutmadık, unutamadık. 35. ayrımın sonu. Sayfa 453. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Piruze. Şam'da bir Türk gelin. Yazarı Sinan Akyüz. Seslendiren Necla Gürtunca. Seslendirme bitiş tarihi 3 Kasım 2011.